Haberciler Müşteri Bölüm 12. Konu Yakup'un ölümü ve elçi Petros'un tutuklanması. Bu konuda Kral Herodes, Agrippa tarafından inanlılara yöneltilen baskılarla karşılaşıyoruz. Burada Yakup öldürülecek, Petros tutuklanacak ama sonra mucizevi bir şekilde hapisten kurtarılacaktır. Herodes, Tanrı yargısı kapsamında ölecektir. Baskı altında kalmasına rağmen inanlı topluluğu büyümeye devam edecek ve Tanrı sözü daha geniş bir alana yayılacaktır. Bu dönemde Kral Herodes kilise topluluğundan bazı kişilere karşı kaba kuvvet kullandı diyor 12. bölümün 1. ayeti. Buradaki Kral Herodes İsa Mesih'i doğduğu zamanda öldürmek isteyen büyük Herodes'in torunu 1. Herodes Agrippa'dır. Onların sülalesinden başka hiçbir sülale Tanrı'ya bu kadar düşman olmamıştır. Bildiğimiz kadar Herodes sülalesinden tek bir kişi dahi Rabbi gerçek anlamda kabul etmemiştir. Fark etmiş olabileceğiniz gibi inanlılar topluluğuna bu noktaya kadar yapılan zulüm genellikle dinci yöneticilerden, özellikle Sadükilerden kaynaklanıyordu. Şimdi ise bu baskı hükümet sahasına sıçrıyordu. Yeni baskıları bu kez ülke yöneticileri yapacaktı. Herodes bu baskıları belki de belirli bir politik grubun gözüne hoş görünmek amacıyla yapıyordu. Onun kilise topluluğundan, yani inanlılar topluluğundan bazı kişilere karşı kaba kuvvet kullandığını biliyoruz. Herodes'in yaptıklarını kaba kuvvet sözcüğüyle açıklamak çok yetersiz kalıyor. Herodes inanlılar topluluğuna acımasızca, hunharca saldırılarda bulunuyor, önüne geleni yüreği sızlamadan ortadan kaldırıyordu. Yuhanna'nın kardeşi Yakup'u kılıçla öldürttü diyor 2. ayette. Gerçek apaçık ortadaydı. Yakup'u kılıçla öldürtmüştü. Yakup imanlılar topluluğunun ilk günlerinde inancı uğrunda öldürülen ikinci imanlıdır. Bence bu olaydan önce bile bizim bilmediğimiz Rab İsa'nın adı uğrunda öldürülmüş birçok kişi daha vardır. Kral bu davranışın Yahudilerce beğenildiğini görünce işi Petros'u tutuklamaya dek götürdü. Bu mayasız ekmek bayramında oldu. 3. ayet. Yakup öldürülmüştü ama Petros bütün bu olumsuz gelişmeler karşısında mucizevi bir şekilde korunacaktı. Burada inanlılar topluluğu arasında işleyen Tanrı'nın yüce isteğinin bir örneğini görüyoruz. Eminim birçokları Yakup'un ölmesine izin verirken Petros'un yaşamasına izin verilmesinin nedeni nedir diye soruyordur. Tanrı'nın bunu yapmasındaki amaç ne olabilirdi? Aynı soruyu bugün de birçokları soruyor. Bunun yanıtı şu: Tanrı öyle istediği için böyle oldu değerli dostum. Başka açıklamamız yok. Tanrı'nın sözü de bize bunu tam olarak bildirmiyor, açıklamıyor. O bugün de hala aynı şekilde işlemektedir. Ben uzun yıllardır Rabbin hizmetinde görev yapmaktayım. Ve bu zaman içerisinde Tanrı'nın inanlılar topluluğunun üyelerini ölüm yoluyla yanına aldığını çok defalar görmüşümdür. Örneğin daha 51 yaşında çok değerli bir müjdeci öğretmen olan Münir kardeşimizi yanına alması bizleri şok etti. Çünkü bu kardeşin böylesine verimli bir döneminde, herkese bereket olduğu bir dönemde ve özellikle de bizim büyük bir eksikliğimizi dolduran bir kardeşimiz olmasına rağmen Rabbin onu yanına almasını bir türlü anlayamadık. Bu kardeşimizle görüştüğümüzde o zor günlerde Rabbin yanına gitmesine daha birkaç gün vardı. Kardeşler dedi, Rab hata yapmaz. O bizi teselli ediyordu. Ve onun Rabbin yanına gitmesini anlayamadık. Evet, bu kardeşimiz ölüm döşeğinde bile yüreğinde o esenlik, o huzur vardı ve bizleri teselli ederken Tanrı'nın hata yapmadığını söyledi. Öte yandan Tanrı'nın yanına almayıp yaşaması için bu dünyada bıraktıkları da vardır. Tanrı neden böyle yapıyor? Bir çoban, bir öğretmen olarak kendi görüşüme göre Rab bana soracak olsaydı ben ona yanlış adam bıraktığını ve yine yanlış adamı yanına aldığını söylerdim. Ama yaşam ve ölüm konuları Yüce Rabbin kendi elindedir. Onun vermiş olduğu karara karşı isyan edecek olursak, bu isyanın bize zarardan başka bir şeyi dokunamaz. Unutmayalım kardeşim. İçinde yaşadığımız evren bizim evrenimiz değildir. Tanrı'nındır. Bunun gibi imanlılar topluluğu da bizim değil, O'nundur. Yüce Tanrı'nın eli inanlılar topluluğunun arasında hareket etmektedir. Yakup, Yeruşalim'deki inanlı topluluğunun başlarından bir tanesiydi. Tanrı Herodes'in onu katletmesine izin verdi. Herhalde Petros da topluluğun başlarından bir tanesiydi. Ama Tanrı onun yaşamasını istedi. Onu yakalayıp cezaevine kapattı, kendisini kollasınlar diye her biri dörder kişilik dört kol askere teslim etti. Pasah bayramından sonra Petrus'u halkın önüne çıkarmayı tasarlıyordu diyor 4. ayet. Burada geçen Pasah ya da Fısıh sözcüğü bazı çevirilerde Paskalya olarak çevrilmiştir ve bu yanlıştır. Aslında bu ikisi aynı zamana rastlıyordu. Hatırlarsanız İsa çarmıha gerilmezden çok kısa bir zaman önce öğrencileriyle beraber fısıh yemeği yemişti. Ama bu dönemde Yeruşalim'deki Yahudiler Paskalya'yı değil ama fısıhı kutluyor olmalıydılar. Herodes Petrus'u gerçek bir gözetim altında tutuyordu. Bekçiler ya da kolluk görevlilerinin sayısını arttırmıştı. Bu adamı tutmak için dörder kişiden oluşan dört kol asker görev yapıyordu. Herodes Petrus'u gerçek bir gözetim altında tutuyordu. Bekçiler ya da kolluk görevlilerinin sayısı arttırılmıştı. Bu adamı tutmak için dörder kişiden oluşan dört kol asker görev yapıyordu. Herodes belki de birilerinin Petrus'u kurtaracağından şüphe duymuştu. Petrus cezaevinde tutuluyordu ama inanlılar topluluğu Tanrı'ya onun için yürekten içtenlikle dua etmekteydi. 5. ayet. Evet, imanlılar topluluğu onun için Tanrı'ya hararetle dua ediyordu. Yani bu insanlar Tanrı önüne alışveriş listesine benzeyen bir dua listesiyle çıkmadılar. Onlar Tanrı önüne çıktıklarında hepsinin amacı birdi. Simon Petros adındaki kardeşleri cezaevinden kurtulsun. Evet, hepsinin yüreği yapmış oldukları dualarda aynı şeyi söylüyorlardı. Herodes'in onu halkın önüne çıkaracağı günden bir önceki gece Petros çift zincirlerle bağlı olarak iki asker arasında uyuyordu. Kapının önündeki askerler de cezaevini koruyordu diyor 6. ayet. Petros çift zincirle bağlı olarak iki asker arasında nasıl oluyor da uyuyabiliyordu? Anımsayacak olursanız Petros Getsemani bahçesinde de uyumuştu. Herhalde Petros'un uyuyamama gibi bir derdi yoktu. Hemen hemen her yerde her zaman uyuyabilecek tipte bir insanı anımsatıyor bize. İki askerin arasında zincirlerle bağlı olduğu halde böyle rahat uyuyabildiğine göre Petros'un Tanrı'ya aynı zamanda mükemmel bir güveni olmuş olmalıydı. Birden Rabbin bir meleği orada durdu. O da ışıkla dolu verdi. Melek Petros'un böğrüne dokunarak onu uyandırdı. "Çabuk kalk," dedi. O anda Petros'un ellerinden zincirler düştü. Melek "Kemerini bağla, papuçlarını giy," dedi. Petros söyleneni yaptı. Sonra melek "Üst giysini kuşan, ardım sıra gel," dedi. Petros çıkıp onun ardı sıra gitti. Ama melek aracılığıyla uygulanan işin gerçek olduğunu bilmiyor, bir görme gördüğünü sanıyordu. Habercilerin İşleri 12:7-9 ayetler. Melek ona kalk giyin demekle çok anlamlı bir şey söylemişti. Hiç kimse alarm verecek durumda değildi çünkü olaydan kimsenin haberi yoktu. Heyecana da hiç gerek yoktu. Sadece emredilenleri yapması yetecekti. Petros bu işin bir gerçek değil, bir görüm olduğunu sandığından üstünü başını giymeden, ayakkabılarını ayağına takmadan meleğin ardından dışarıya çıkabilirdi. Meleğin ona giyin demesinin nedeni bu olsa gerek. İlk nöbetçi yerini sonra ikinciyi geçtiler. Kente çıkan demir kapıya vardılar. Kapı önlerinden kendiliğinden açıldı. Oradan çıkıp bir sokağa geçince melek hemen ondan ayrıldı. 10. ayet. Petros'u cezaevinde tutmak için yeterli sayıda güvenlik görevlisi orada vardı. Sanınca onlar zaten böyle bir şeyin olacağını bekliyorlardı. Rabisa'nın mezardan çıkıp geldiğini unutmayalım. Bu durum onlar için gerçek bir utanç verici olay olmuştu. Bu nedenle benzer olayların bir daha yaşanmasına fırsat bırakmak istemiyorlardı. Güvenlik güçlerinin sayısını da işte bu nedenle arttırmışlardı. Bu olay olduğu sırada Yeruşalim'deki inanlı topluluğu da Petros için dua etmekteydi. Petros tehlikeli bölgeden dışarıya çıkınca melek de hemen onun yanından ayrıldı. Rabbim bir meleği terimi burada ilginçtir. Rabbim meleği demiyor. Çünkü Rabbim meleği terimi eski antlaşmada henüz beden almamış olan Mesih'e işaret ederdi. İsa Mesih şimdi yüceltilmiş bedeniyle Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Bu kapsamda Petros'u kurtarmak için gönderilen melek Rabbisa Mesih olamazdı. Petros'u kurtarmak için gelen melek Rabbisa Mesih tarafından gönderilmiş bir melektir. İnanlılar topluluğunun duaları böylece kesinlikle yanıtlanmış oluyordu. Petros kendine gelince şöyle dedi: "Şimdi gerçekten biliyorum ki Rab meleğini gönderip beni Herodes'in elinden ve Yahudi halkının amaçladığı her düzenden kurtardı." Petros durum anlayınca Meryem'in evine gitti. Bu Meryem, Markos diye bilinen Yuhanna'nın annesiydi ve orada birçok kişi dua etmekteydi. 11 ve 12. ayetler. Petros kendisinin Tanrı tarafından kurtarıldığının farkına yeni varmıştı. İnanlılar topluluğunun özellikle bu dönemde ve bundan 150 yıl sonrasına kadar geçen dönemde herhangi bir kilise binası yoktu. Oysa bugün kilise diye bir kavramdan söz ettiğimizde akla hemen kilise binası geliyor. Bizim kilise diye bildiğimiz bina aslında sadece kilisenin içerisinde toplandığı bir binadır. Kilise Mesih imanlılarca oluşturulan bir bedendir. Başlangıçta kilise hiçbir zaman halka açık belli bir yerde toplanmadı. Zaten böyle bir binaları dahi olmamıştı. İnanlılar bu dönemde evlerde toplanıyorlardı. Markos diye bilinen Yuhanna'nın annesi olan Meryem öyle anlaşılıyor ki zengin biriydi ve evi imanlılar topluluğunun toplanacağı kadar yeterince büyük bir evdi. İmanlılar orada Simon Petros'un salıverilmesi için dua etmek amacıyla bir aradaydılar. Petros dış kapıyı çalınca Roda adlı hizmetçi kız kapıyı açmaya gitti. Petros'un sesini tanıdıysa da duyduğu sevincin coşkusuyla kapıyı açmadı. Hemen içeriye koşup Petros'un kapı önünde durduğunu bildirdi diyor Habercilerin İşleri 12, 13 ve 14. ayetler. Burada geçen kapıyı açmaya gitti sözü kapıyı arkasından dinlemeye gitti anlamında kullanılmıştır. Çünkü o günlerde imanlılara büyük zulüm yapılıyordu. Bu nedenle kapıyı kimin çaldığını öğrenmek çok önemliydi. Roda adı anlam olarak gül demektir. Bu kız herhalde o evdeki hizmetçilerden biriydi. Görüyorsunuz ya değerli dostum, hizmetçi kız kapıyı açmaya gittiğini bile unutmuştu. Petros'un sesini tanıdığında büyük bir heyecana kapılan hizmetçi kız, Petros'u kapının önünde ayakta bırakarak içeriye dua etmekte olan imanlıların bulunduğu odaya koştu. Onlar kıza "Sen çıldırmış olmalısın" dediler. Ama kız boş söz konuşmadığını kesinlikle bildirdi. Bunun üzerine "Görünen Petros'un meleğidir" dediler. Şimdi hizmetçi kız içeridekilere Petros'un dışarıda beklediğini söyleyince onlar bu kızın çıldırmış olacağını düşündüler. Kız "Hayır" diye haykırdı. "Ben onun sesini duydum ama kapıyı açmadım. O sesin Petros'un sesi olduğunu çok iyi biliyorum." Bunun üzerine herhalde gelen Petros'un ruhuydu diye karşılık verdiler. Burada Petros'un meleğidir şeklinde çevrilen söz aslında Petros'un ruhu olarak çevrilmelidir. Burada melek diye çevrilen sözcük Grekçe orijinalinde pneuma sözcüğüdür ve bir melekten çok ruh anlamına gelir. Buradaki imanlılar kapıyı çalanın Petros'un ruhu olduğunu sandılar. Diğer bir deyişle onlar Petros'un öldüğünü yani Herodes tarafından öldürtüldüğünü zannediyorlardı. İnanlılar topluluğunun Simon Petros'un kurtulması için dua ederken Petros'un kurtarılması ama kurtulduktan sonra da buna inanmaması çok ilginçtir değil mi? Onlar Petros'un öldürüldüğünü, kapıyı çalanınsa onun ruhu olacağını zannetmişlerdi. İlk dönem inanlılar topluluğunun o büyük ruhsal güce sahip olduğu halde değerli dostum, dualarının bu olayda yanıtlandığına inanmaması bana büyük bir teselli kaynağı oluyor. Onlar Simon Petros'un gerçekten kurtarıldığına inanmamışlardı. Aynı şeylerle kardeşim bizler de hayatımızda birçok kez karşılaşmıyor muyuz? Dualarımıza Rab'den bir yanıt aldığımızda sanki gerçekten şaşırmışçasına seviniyor ve bu olaya ilişkin konuşmak istiyoruz. Şaşırıyoruz. Evet, dürüstçe söyleyelim çünkü bir yanıt alacağımızı hiç de beklemiyorduk, değil mi? Ama Tanrı dualarımızı duyar ve sonrasında yanıtlar. Hamdolsun. Evet, onun yanıtı bazen evet, bazen hayırdır ama Rab bizim dualarımızı her zaman duyar. Ne kayra dolu bir Rabbimiz var. Ama Petros ise kapıyı sürekli olarak çalıyordu. İşte size Petros, Tanrı'nın etmekte oldukları dualara yanıt verdiğine inanmadıklarından hiç kimse gidip de kapıyı açmıyordu. Birden kendi aralarında kapıyı çalanın Petros'un ruhu olup olmadığını tartışıyorlardı. Petros ise içeriye girmek istiyordu ve neredeyse artık kapıyı kıracaktı. Petros kapıyı sürekli çalıyordu. Kapıyı açıp onu görünce çok şaşırdılar. Petros elini sallayarak onlara ağızlarını açmamalarını belirttikten sonra Rabbin kendisini cezaevinden nasıl çıkardığını anlattı. Bunu Yakuba ve kardeşlere bildirin dedi. Sonra onlardan ayrılarak başka yere gitti diyor Haberciler İşleri 12, 16, 17 ayetlerde. Şimdi Petros kentten ayrılmıştı. Tanrı onu mucizevi bir şekilde cezaevinden kurtardığına göre onu Yeruşalim'de de koruyamaz mıydı? Petros, ben buradan ayrılmayacağım. Tanrı beni cezaevinden kurtardı. Onun beni saklayıp koruyacağını çok iyi biliyorum demiş olamaz mıydı? Tanrı onu tabii ki koruyabilirdi ama Tanrı bizim, değerli dostum, sağduyumuzu, aklımızı kullanmamızı ister. Bazen Tanrı'ya olan çok büyük bir imanmış gibi görünen şey aslında Tanrı'yı deneyen bir şey olmaktadır. Tanrı bize akıl verdi. Evet, niye bu aklı verdi? Bu sağduyumuzu, aklımızı aynı zamanda kullanmamız lazım. Tanrı sizin ve benim için çok mükemmel ya da mucizevi şeyler yaptıktan sonra bile bizden sağduyumuzu kullanmamızı bekler kardeşim. Sabah olunca acaba Petros'a ne oldu diye askerler birbirlerine girdi. 18. ayet. Habercilerin İşleri kitabının yazarı olan Doktor Luka burada askerlerin birbirine girdiklerini yazıyor. Müjde çevirisinde askerlerin büyük bir telaşa kapıldığını belirtiyor. Çıkan kargaşalık ve telaş gerçekten çok büyüktü. Habercilerin İşleri kitabının 15. bölümünde de Musevi inançlarının inanlılar topluluğuna sokulmaya çalışıldığı bir zamanda Doktor Luka inanlılar arasında bir hayli çekişme ve tartışma olduğunu yazmaktadır. Açıkçası bunlar birbirlerine girmişlerdi ve aralarında tekme tokata varıncaya kadar çekişmeler olmuştu. Ama bütün bu çetin olayları Doktor Luka en yumuşak bir dilde açıklamaya özen göstermişti. Askerler neler olduğunu öğrenip Simon Petros'un gitmiş olduğunu anladıkları zaman sanımca ordunun yarısını ayağa kaldırmışlar, Petros'u bulmak için ev ev arama yapmışlardı. Belki de Petros kentten kaçmasın diye kentin çeşitli yerlerine nöbetçi askerler yerleştirmişlerdi. Evet, Petros'un cezaevinden kaçışı askerler arasında büyük bir kargaşalığa yol açmış, askerler birbirlerine girmişlerdir. Herodes de onu aradı. Bulamayınca askerleri sorguya çekti. Öldürülmeleri için buyruk çıkardı. Sonra Yahudiye'yi bırakıp Kayseriye'ye gitti ve orada kaldı. Habercilerin İşleri 12 ayet 19. Herodes soğukkanlı ve taş yürekli bir adamdı. İnsan yaşamına hiç değer vermiyordu. Nöbetçi askerleri öldürtmekle dünyaya Petros'un Tanrı'nın yardımıyla kaçtığını inanmadığını söylüyordu. Bu olaydan askerlerini sorumlu tutuyordu. Bu nedenle Petros'un başında nöbet tutmuş olan askerleri öldürtmeleri için emir verdi. Bundan sonra Akdeniz kıyısında bir dinlenme yeri olan Kayseriye'ye gitti. Pilatus da orada oturuyordu ve Roma devletinin üst düzeydeki görevlileri de o kentteydiler. Gerçekten bu kent Roma İmparatorluğu'nun Filistin topraklarındaki karargahı durumundaydı. Pilatus gibi Romalı görevliler Yeruşalim'e hiç önem vermiyordu. Açıkçası onlar Yeruşalim'i Kral Davut'un sevdiği kadar sevmiyorlardı. Evet, böylece Kral Herodes biraz tatil yaparak dinlenebilmek amacıyla Kayseriye'ye doğru yola koyulmuştu. Burada Tanrı'nın Herodes'i ona vermiş olduğu ışık nedeniyle sorumlu tuttuğunu göreceğiz. Herodes, Sur ve Saydalılara karşı çok öfkeliydi. Bu insanlar hep birlikte kendisine geldiler. Kralın protokol başkanı Valastos'un desteğini sağlayarak barış aradılar. Çünkü ülkeleri yiyecek yönünden kralın ülkesine bel bağlamıştı diyor 20. ayette. Sur ve Sayda kentleri Herodes'le ticari işbirliği içerisindeydi. Herodes bu işbirliği çerçevesinde var olan sonuçlardan hoşnut kalmadığından bu durum Sayda ve Sur kentlerinin ekonomisinin allak bullak olmasına yol açmıştı. Bu nedenle Sur ve Saydalılar Herodes'le görüşmelerde bulunmaya geldiler. Kararlaştırılan gün Herodes krala özgü giysiler kuşandı, yargı kürsüsüne kuruldu, onlara bir söylev verdi. 21. ayet. Herodes kendini beğenmiş, gurur dolu bir adamdı. Aynı zamanda insanlar önünde konuşma yapmayı da çok severdi. Hangi partide bulunursa bulunsun, seçimlerde başarıyla seçilebilen bir politikacıydı. Herodes, Mesih düşmanı olanlardan birisiydi. Haberci Yuhanna 1 Yuhanna mektubunda 2. bölüm 18. ayette bu doğrultuda şöyle diyor: "Çocuklarım, çağın sonundayız. Mesih düşmanı gelecektir. Duydunuz. Şu anda birçok Mesih düşmanı belirmiştir." Çağın sonunda bulunduğumuzu bundan biliyoruz. Halk Herodes'i tanrı gibi görüp onu selamlıyordu. Halk "Bu tanrı sesidir, insan sesi değil." diye bağırdı. O anda tanrının meleği onu çarptı çünkü yüceliği tanrıya vermemişti. Kurtçuklar bedenini kemirdi ve öldü. Haberciler İşleri 12, 22-23. ayetler. Değerli dostum, kardeşim, Tanrı kendisine ait yüceliği hiç kimseyle paylaşmaz. "Rab benim, adım odur. Yüceliğimi bir başkasına ve övgümü putlara vermeyeceğim." diyor. Herodes, Petrus'un cezaevinden kaçışında yaşanan mucize nedeniyle Tanrı'ya yücelik vermeyi reddetmişti. Şimdi ise halkın kendisini ilah olarak yüceltmesini istiyordu. İşte bu nedenle Tanrı onu cezalandırıyordu. Tanrı kendisine ait olan yüceliği hiç kimseye bırakmaz. Burada gerçekten de çok büyük bir ders görüyoruz. Sanımcı herkes süre gelen bütün bu baskı ve zulüm nedeniyle de topluluğunun yok olup gideceğini düşünüyordu. Bu arada Tanrı sözü gelişip çoğalıyordu 24. ayet. Yapılan baskılar ve zulüm inanlılar topluluğuna hiçbir zarar getirmemiştir. Barnabas ile Saul hizmetleri sona ermiş olarak Yeruşalim'den döndüler. Markos diye bilinen Yuhanna'yı da beraberlerinde getirdiler diyor 25. ayet. Markos adıyla bilinen Yuhanna, Pavlos ve Barnabas'la birlikte Antakya'ya geri dönmüştü. Hatırlarsanız 11. bölümün sonunda Pavlos ile Barnabas Antakya'dan Yeruşalim'e oradaki topluluğa yardım götürmek amacıyla gitmişlerdi. Habercilerin İşleri kitabının ikinci kesiminin sonuna varmış bulunuyoruz. Kurtuluşla ilgili iyi haber tüm Yahudiye ve Samiriye'ye duyurulmuş oluyordu. Bir sonraki bölümden başlayarak İncil'in dünyanın en uzak köşelerine kadar giden yayılışını göreceğiz. Bugün de yayılma hala devam etmekte ve bizler bu harekette yer almaktayız. En büyük dileğim kardeşim, hepimizin bu berekette etkin bir şekilde yer almasıdır.